Ayrım 10. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan, sayfa 144. Atatürk'ün nasıl gerçek bir dindar olduğunu bu kitabın sınırları içinde bütün boyutlarıyla özetlemek neredeyse imkansızdır. Ancak yine de birkaç başlık altında onun kendine özgü dindarlığını şöyle özetlemek mümkündür. Atatürk daha 7 yaşında annesi Zübeyde Hanım'ın isteğiyle Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiştir. 8 yaşında Kur'an'ın tamamını ezbere okuyabilmektedir. Meydan AGE sayfa 77. Atatürk daha çocukluk yıllarında Selanik'te Mevlevi Bektaşi tekkelerine giderek ayinlere katılmıştır. AGE sayfa 70-77. Atatürk, Çanakkale Savaşı yıllarında yakın dostlarına, arkadaşlarına yazdığı mektuplarda Allah'a olan inancını dile getirmiş ve Allah'ın inayeti sayesinde bu savaşı kazanacaklarını belirtmiştir. AGE sayfa 223-236. Atatürk Kurtuluş Savaşı yıllarında camilere, cemevlerine gitmiş, cuma namazlarını kılmış, cami minberine çıkıp Allah birdir, şanı büyüktür diye başlayan, Hazreti Peygamber'den övgüyle söz eden bir hutbe vermiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tekbir ve dualarla açtırmıştır. AGE sayfa 247-266-317-373. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişte hep bir hafıza Kur'an okutmuştur. Aynı şekilde Cumhuriyet döneminde Topkapı Sarayı'nda Kur'an okutma geleneğini sürdürmüştür. Atatürk özel hayatında fırsat buldukça Kur'an okumuş veya Kur'an okutup dinlemiştir. Özellikle özel hafızı Hafız Yaşar Okur'a Kur'an okutmuştur. Atatürk zaman zaman da manevi kızlarından Nebile'ye ezan ve Kur'an okutup dinlemiştir. AGE sayfa 766-779-783-786. Atatürk'ün en yakın arkadaşı Fevzi Paşa ve annesi Zübeyde Hanım, beş vakit namazlarını kılan İsmet Paşa ise elinden geldiğince ibadetlerini aksatmayan insanlardır. Atatürk, çevresinde namazlarını kılan ibadetlerini yapan herkese çok saygılı davranmıştır. AGE sayfa 796-798-800. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında tuttuğu özel notları arasında zaman zaman hafızı çağırıp Kur'an okuttuğunu yazmıştır. AGE sayfa 261-262. Yine özel notları arasında Allah birdir ve büyüktür notu göze çarpmaktadır. AGE sayfa 763. Atatürk Cumhuriyeti ilan ettikten sonra 1930'lu yıllarda özellikle Ramazan aylarında dönemin tanınmış hafızlarını köşke, saraya çağırarak onlara Kur'an okutup dinlemiştir. Makamla Kur'an okunmasına büyük önem veren Atatürk, hafızların makam hatası yapmamalarına ve ayetleri tane tane okumalarına büyük özen göstermiştir. AGE sayfa 685-687. Atatürk, 1930'larda Çanakkale şehitleri için her yıl Çanakkale Mehmet Çavuş abidesi önünde mevlüt okutmuştur. Aynı şekilde her yıl annesi Zübeyde Hanım'a bir mevlüt okutmuştur. AGE sayfa 781-788. Atatürk döneminde okullarda din eğitimi devam etmiştir. Köy ilkokullarında din derslerinde Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri adlı kitap okutulmuştur. Bakınız, Muallim Abdülbaki, Cumhuriyet Çocuğunun Din Dersleri, 2. ve 3. sınıf. İstanbul 1929-1931. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılıp yıkılan yüzlerce camiyi onartmış ve yeniden yaptırmıştır. Hatta Eskişehir Mihalıççık Camisi'ni cebinden 5000 lira verip yeniden yaptırmıştır. Meydan AGE sayfa 654-657. Ayrıca Atatürk'ün yurt dışında Paris ve Tokyo camilerinin yapımına katkıda bulunduğuna ilişkin iddialar vardır. Atatürk İslam dünyasıyla da yakından ilgilenmiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında İslam dünyasının desteğini yanına alan Atatürk, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da İran, Irak ve Afganistan gibi Müslüman ülkelerle Sadabat Paktı'nı kurarak Hristiyan Haçlı saldırılarına karşı Müslüman ülkelerle birlikte hareket etmiştir. AGE sayfa 834-836-374-424. Atatürk Müslüman ülkelerin liderleriyle de çok iyi ilişkiler geliştirmiştir. Örneğin Afgan Kralı Amanullah Han ve İran Şahı Rıza Pehlevi ile kişisel dostluk kurmuştur. Atatürk, 1937 yılında Filistin'e yönelik bir Siyonist Haçlı Hristiyan saldırısı olacağını haber alır almaz, Filistin'e el sürülmez diye bir bildiri yayınlayarak Müslüman Filistinlerin yanında olduğunu herkese göstermiştir. AGE sayfa 834-836. Tarihe çok meraklı olan Atatürk, en çok Hazreti Muhammed'den etkilenmiştir. Onun savaşlarını bütün detaylarıyla öğrenmiş, Liselerde okutulan tarih kitaplarında İslam tarihi bölümünün yazımına bizzat katkıda bulunarak bu kitaplarda Hz. Muhammed'in savaşlarını anlatan haritaları bizzat kendisi çizmiştir. Tarih çalışmaları sırasında Hz. Muhammed'i eleştirmeye kalkanları, Hz. Muhammed'in kıymetinden habersiz cahil serseriler bizim tarih çalışmalarımıza katılamazlar diye azarlamıştır. Hz. Muhammed'den benim senin adın silinir ama o ölümsüzdür diye söz etmiştir. AGE sayfa 871-902. Atatürk 1922 Sakarya Savaşı'ndan 1934 Soyadı Kanunu'na kadar İslami içerikli gazi ünvanını ad olarak kullanmıştır. Soyadı Kanunu'ndan sonra da zaman zaman ad olarak gazi ünvanını kullanmaya devam etmiştir. Yeni Türkiye'de İslamcılık adlı önemli kitabın yazarı Alman Gotthard Jaschke, iyi bir yabancı araştırmacı gözüyle Atatürk ve din ilişkisini şöyle gözlemlemiştir. Atatürk'ün hayatının başında ve sonunda dindarlığı ile tanınmış iki sade Müslüman kadın bulunmaktadır. 1923'ten ölümüne kadar ona çocuk gibi bağlılık duyduğu annesi Zübeyde Hanım ve sevecen bir kardeş sevgisiyle bağlandığı kardeşi Makbule Hanım. Zübeyde Hanım onun birden aklına gelen yüksek fikrine çok az uyabildiği halde her zaman bunun için kendisine Allah'ın lütfunu dilemişti. Makbule Hanım da kardeşinin yıllar geçtikçe şeriattan daha çok uzaklaşmasını, o kadar az anlayacak durumda olduğu halde ona karşı sevgisini yitirmemişti. Askerlik hayatının uzun yıllarında, özellikle 1915 Çanakkale Savaşı sırasında askerler için dinin büyük önemi olduğunu anlamıştı. 1917 tarihli yeni mecmuada onunla yapılan bir konuşma vardır. Orada şöyle diyor: okuma bilen askerler Kur'an'ı ellerinde tutuyorlar ve cennete girmeye hazırlanıyorlar. Okuma bilmeyenler Allah Allah diye savaş çağrısını tekrarlıyorlardı. Kurtuluş Savaşı başından beri dini bir anlam taşıyordu. Yunanlıların Haçlı Seferi'ne Türkler cihat ile karşılık vermişlerdi. Mustafa Kemal, imamlara savaşı farz-ı ayn olarak gösterme rolüne düştüğünü anlamıştı. Kendisi de Allah'ın tehlike içinde bulunan milletlere gönderdiği gazi olarak değerlendirilmişti. Talihin döndüğü, yaralandığı, Sakarya Savaşı'ndan sonra kendisine bu ünvan verilmek suretiyle böyle biri olarak yüceltilmiş ve tüm İslam aleminde, özellikle Hindistan'da hayranlık duyulmuştu. Onlara hitap ettiği 17 Mart 1920 tarihli beyanname şu sözcüklerle son bulmaktadır: Allah'ın himayesi ve şefaati için yalvarırız. Çoğu zamanda Allah'ın yardımı için dua etmiş ve bir zaferden sonra Allah'a şükretmeyi hiç unutmamıştır. 1 Mart 1921 tarihli yıllık raporunda meclise şöyle diyordu: Cenab-ı Hak'tan cümlemize muvaffakiyet temenni ederken, hakkı beka ve istiklalimizi kurtarmak gibi bülent ve kutsi mücahede uğrunda, ihrazı şehadet eden kardeşlerimizin mübarek ruhlarına da fatihalar ithaf eylerim. Mustafa Kemal başından beri hararetle arzu ettiği ileriye doğru bir gelişmenin olasılığını, ancak Batı uygarlığına, akla ve bilime uyarken şeriata bağlı kalınamayacağını gerçekten görüyordu. Şeriatın kamu hayatından ayrılması, laiklik ve hilafetin kaldırılmasının 3 Mart 1924 hemen ardından medreselerin ve şeriat mahkemelerinin kapatılmasıyla başladı. Bunu İslam aleminden önemli ölçüde ayıran Latin alfabesinin alınmasına kadar uzun bir dizi modernleşme tedbirleri izledi. Mustafa Kemal'in asri ve medeni kavramların ancak ilerici bir anlamda anlaşıldığı takdirde Müslümanlıkla bağdaşacağı hususundaki görüşü başlangıçta belliydi. Büyük bir açıklama gezisine çıkıp 17 Ocak 24 Mart 1923 halkı bu hususta aydınlatma yollarını aradı. Ayın 31'inde şöyle diyordu: Allah'ın emrettiği şey Müslim ve Müslümenin beraber olarak iktisabı ilmi irfan eylemesidir. Ve 16 Mart'ta elhamdülillah hepimiz Müslümanız, hepimiz dindarız. Hangi şey ki akla, mantığa, halkın çıkarlarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur diyordu. 1923 yılı Eylül ortalarında Fransız yazarı Maurice Pernod'a şunu söyledi: memleketimizi çağdaşlaştırmak istiyoruz. Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Bilince karşı ilerlemeye engel hiçbir şey içermiyor ve 1 Mart 1924'te bağlanarak inandığımız ve mevcut bulunduğumuz İslam Diyanetini yüzyıllardan beri ola geldiği üzere bir siyaset aracı konumundan kurtararak yüceltmenin zorunlu olduğu gerçeğini gözlemliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk hiç kimsenin ibadetini, özellikle namazını geleneklere göre yapmasından kuşku duymamıştır. İbadet hakkına karışmaktan kaçınmıştır. Ziya Gökalp de 26. surenin 195. ayetine göre Arapça Kur'an okumaya, tilavet, dokunulmamasını istemişti. 22 Ocak 1932'de Hafız Yaşar, Atatürk'ün özel hafızı, Yerebatan Camii'nde buna yetkili olunmadığına dikkati çekmişti. Orada 36. surenin Yasin, 83. ayetini Arapça okuyup sonra ekli bulunan Türkçesini açıklamıştı. Atatürk'ün ölümünden sonra Makbule Ata'dan, ölümü 18 Ocak 1956, cenaze namazı için özen göstermişti. Cenaze namazı 19 Kasım 1938'de cenazenin Ankara'ya naklinden az önce Dolmabahçe Sarayı'nda gereği gibi yerine getirildi. Onu izleyen yıllarda da hep mevlüt okuttu. Süleymaniye Camii'nde Kadir Gecesi 20 Mayıs 1955 sonunda Atatürk için edilen dua aşağıda yazılı bölümüyle çok dokunaklı olmuştu. Vatanın kurtulması için cesaretle öne atılan ve kahraman Mehmetçiklerimizi önder olarak vatanı kurtaran, hür bir vatan üzerinde imanlı, canlı ve inkılapçı bir nesil yetiştirmeyi kendine en büyük gaye edinen Mustafa Kemal Atatürk'e ikram eyle ya Rabbi. Profesör Doktor Hikmet Bayur'a armağan. 1985'ten çeviren Nimet Arsan, nakleden Dünyanın Gözünde Atatürk, derleyen Ahmet Köklügiller. İkinci basım İstanbul 2010, sayfa 298-301. Aslında önemli olan Atatürk'ün az ya da çok inandığı, hatta inanmadığı değil, bu millet için yapıp ettikleridir. Onun bu millet için yapıp ettikleri, bu milleti sevenlerin ona sahip çıkıp ona minnettar olması için yeterlidir. Bu bağlamda Atatürk'e, Atatürk'ün inancını veya inançsızlığını bir kenara bırakıp en çok da gerçekten inanan, samimi Müslümanların sahip çıkması gerekir. Çünkü o her şeyden önce bu milletin dinini, diyanetini, namusunu Hristiyan Haçlı emperyalizminin elinde oyuncak olmaktan kurtarmıştır. Bu nedenle ona sadece Türkler değil, bütün İslam dünyası minnettar olmuştur. Nitekim Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk'e dünya Müslümanlarının verdiği ünvanlardan biri de İslam'ın kılıcı şeklindedir. O önce Çanakkale'de, sonra Kurtuluş Savaşı'nda Müslüman Türk insanına yönelik Hristiyan Haçlı ittifakını durdurarak her şeyden önce Türk Müslümanlığını ya da Müslüman Türk'ü kurtarmıştır. Bu gerçek ortada dururken Atatürk inansa ne yazar, inanmasa ne yazar? Onun din ve tanrı algısı Müslüman Türklerin kurtarıcısı olduğu gerçeğini değiştirir mi? Dahinin felsefi kodları, bilimsel kafa yapısı ve din. Atatürk çağını aşmış bir savaş ustası, gelmiş geçmiş en büyük örgütçülerden biri ve Asya'nın en büyük devrimcisidir. O tartışmasız bir dahidir. Bu gerçeği usta tarihçi Profesör Doktor İlber Ortaylı, Atatürk dünya tarihinin en ender yetiştirdiği bir dahadır biçimde ifade etmiştir. İlber Ortaylı, 1923-2023 Cumhuriyet'in ilk yüzyılı, İstanbul 2012, sayfa 86. Bu kadar üstün yeteneklere sahip bir insanı, bir dahiyi anlamak doğrusu çok da kolay değildir. Hele hele okumanın sadece boş zaman etkinliği olarak kabul edildiği, felsefe dersinin önemsiz görülerek okullardan kaldırıldığı, kitabi ve akıl süzgecinden geçirilmiş bilginin yerine kulaktan dolma nakilciliğin egemen olduğu bir toplumda Atatürk gibi çağını aşmış bir dehayı anlamak, özellikle de onun felsefi derinliğini çözmek çok zordur. Buna bir de değişik kaygılarla bu dehanın çarpıtılması da eklenince, Atatürk'ün insana, evrene, doğaya ve tanrıya bakışını tam olarak ortaya koyabilmek neredeyse imkansızlaşmıştır. Atatürk üzerine yaklaşık olarak 15 yıldır kafa yoran ve Atatürk'ü doğumundan ölümüne kadar inceleyen biri olarak şunu söyleyebilirim ki, Atatürk sürekli genişleyen evren misali, sürekli gelişen ve olgunlaşan bir düşünce dünyasına sahiptir. Bir taraftan ömrünü adadığı toplumunu kurtarmaya çabalarken, diğer taraftan içinde yaşadığı evreni anlamaya çalışmıştır. Aklı Kemal'in birinci cildini anlattığım gibi Atatürk'ün felsefeden tarihe, dinden dile, matematikten kuramsal fiziğe kadar pek çok farklı alanda 5000 civarında kitap okumasının altında bilimsel zeka ve bilim insanlarına has bir merak ve sorgulama dürtüsü vardır. Atatürk'ün göz kamaştıran başarılarının anahtarını da burada aramak gerekir. Yarı bağımlı, az gelişmiş bir imparatorluğun sürekli değişimi arzulayan bir bireyi olarak yetişen Atatürk, aile kucağında ve çevrede aldığı geleneksel dinsel eğitimden sonra Zübeyde Hanım etkisiyle eğitim hayatında özellikle İstanbul Harp Okulu ve Harp Akademisi yıllarında dünyayı etkilemeye başlayan pozitivizm, materyalizm, darvinizm, sosyalizm üzerine kafa yormaya başlamış ve nitekim 1905'te not defterlerinden birine "Evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı" diye bir not düşmüştür. Atatürk'ün sonraki yıllarda karşımıza çıkacak olan akıl ve bilim vurgusunun kökleri bu dönemlere gider. Jean-Jacques Rousseau'dan Montesquieu'ya, Namık Kemal'den Abdullah Cevdet'e kadar birçok yerli ve yabancı aydının görüşleriyle bu dönemde tanışmıştır. Atatürk bir taraftan pozitivizm ve materyalizm üzerine kafa yorarken, diğer taraftan da din üzerine okumaya ve düşünmeye devam etmiştir. Okuduğu kitaplar arasında, bütün tek tanrılı dinlerin kutsal kitapları ile birlikte, özellikle İslam dini konusunda, başta Kur'an olmak üzere yüzlerce kitap vardır. Onun sıradan insanlardan farkı, atadan, dededen gelen her bilgiyi, çağının gelişmelerine paralel olarak yeniden değerlendirmesi ve sorgulamasıdır. Dolayısıyla mensup olduğu İslam dini de dahil, din ve tanrı kavramlarını bile yaşamı boyunca ciddi biçimde sorgulamıştır. Atatürk'ün din ve inanç konusundaki görüşlerini anlamak için bu sorgulamalara da göz atmak gerekir. Atatürk'ün Lenin, Stalin, Napolyon, İskender gibi liderlerden ve devrimcilerden farkı, din üzerine de ciddi bir biçimde entelektüel düzeyde kafa yormuş olması ve dini yok etmek için değil, gerektiğinde sorgulayarak anlaşılması, anlaşılarak anlatılması için uğraşmasıdır. Atatürk özellikle Çanakkale Savaşı yıllarında savaş meydanlarında karşılaştığı manzaralardan dolayı olsa gerek, din ve tanrı kavramı üzerinde düşünmüştür. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'ndan yakın dostlarına yazdığı mektupların satır aralarındaki "Allah büyüktür, Allah dilerse olur, Allah'ın inayetine sığınarak çalışıyorum" gibi dinsel ifadeler ve Çanakkale anıları sırasında bize aktardığı bomba sırtı vakası, onun 1915 yılında Çanakkale'de din ve tanrı kavramını içselleştirdiğini kanıtlamaktadır. Meydan AG'ye sayfa 217-236. Askerlerinin inancıyla gurur duyan Atatürk, o günlerde bile akılcı düşünceyi bir kenara bırakmamıştır. Türk insanının inancını çok iyi bilen Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında bilerek ve inanarak bir dinsel meşruiyet politikasına başvurmuştur. Müslüman Anadolu insanını Hristiyan işgalciye karşı en iyi birleştirecek şeyin İslam dini olduğunu görerek, Kurtuluş Savaşı'nın başından sonuna kadar İslam dininden övgüyle söz etmiştir. Bu sırada meclisi dualarla açtırmış, bazen camiye, bazen cemevine gitmiş, bütün yazışmalarında dinsel bir üslup kullanmıştır. Atatürk bunu yaparken aslında Kur'an'daki cihat kavramından yararlanmıştır. AGE sayfa 317 VD. O günlere ait "Hafıza Kur'an okuttum, hafız Kur'an okudu, Tanrı birdir ve büyüktür" biçimindeki kendi el yazısıyla tuttuğu özel notlarından kendisinin de samimi olarak Tanrı'ya yöneldiği anlaşılmaktadır. Atatürk, Kurtuluş Savaşı sonrasında devrimler sürecinde dinsel söylemlerden neredeyse tamamen vazgeçmiştir. Büyük bir taktisyen olan Atatürk'ün 1923 sonrasında olumlu anlamda dinsel söylemlerini önce azaltmasının, sonra din eleştirileri yapmasının ve son olarak da dinsel söylemlerden tamamen vazgeçmesinin nedeni yine stratejiktir. Şöyle ki, Atatürk nasıl ki Kurtuluş Savaşı yıllarında dinin Müslüman toplumu bir araya getireceğine inanarak olumlu anlamda dinsel söylem kullandıysa, dinden övgüyle söz ettiyse, devrimler sürecinde de akıl ve bilimi esas alan laik bir devlet kurma sürecinde dinsel söylemlerden o kadar uzak durmuş, hatta zaman zaman sarsıcı din eleştirileri yapmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında olumlu dinsel söylemle yarattığı manevi hava ile zafere ulaşan Atatürk, savaş sonrasındaki devrimler sürecinde ise din eleştirileriyle aklın ve bilimin önünü açarak çağdaşlığa ulaşmak istemiştir. Bu nedenle Atatürk'ün din ve İslam hakkında gerçekten ne düşündüğünü öğrenmek isteyenlerin ne Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasındaki topluma yönelik dinsel söylemlerine ne de Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki topluma yönelik din eleştirilerine fazla takılmamaları gerekir. Çünkü dahi kurtarıcı Atatürk için her ikisi de stratejidir. Atatürk'ün din ve İslam hakkında ne düşündüğünü öğrenmek isteyenlerin Atatürk'ün özel notlarına, özel mektuplarına ve daha çok onu tanıyanların anlattıklarına karşılaştırmalı olarak bakmalarını öneririm. Atatürk'ün manevi dünyası için bakınız Meydan AG'ye sayfa 745-850. Tanrısal kaynaklı monarşik Osmanlı yerine kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra da dinsel söylem kullanmaya devam etmesi, onu hep eleştirdiği dinden meşruiyet alan Osmanlı padişahları durumuna koyardı ki, hiç kuşkusuz bu durum büyük bir tutarsızlık olurdu. 10. ayrımın sonu, sayfa 154.